Allah'ım gerekmez masivayı, bana sultanım gerek. Dert bir dermanın ister, kullar sultanın ister. Aşık cananın ister, bana Allah'ım gerek. Aşık cananın ister, bana sultanım gerek. Ehli dünya dünyada, ehli ukuba ukubada, her biri bir sevdada, bana Allah'ım gerek. Her biri bir sevdada, bana sultanım. Masivayı, bana sultanım gerek. Bülbül güle karşı zar, pervaneyi yakmışın ar. Her kulun bir derdi var, bana Allah'ım gerek. Her kulun bir derdi var, bana sultanım gerek. Her biri bir sevdada, bana Allah'ım gerek. Her biri bir sevdada, bana sultanım gerek. Ehli dünya dünyada, ehli ukuba ukubada, her biri bir sevdada, bana Allah'ım gerek, bana sultanım gerek.
Gelin gülle başlayalım atalara uyarak, baharı koklayarak girelim kelimeler ülkesine. Bir anda yükselen bir bülbül sesi erken erken karlar ortasında. Güneş dönmüş ışık saçan bir yumurta bana geri getirir eski günleri. Kıymetli Erkam Radyo dinleyenleri, gönüllerin frekansı Erkam Radyo'da Hasbihal programımıza kulak veriyorsunuz. Ben Deniz Surlan Şen.
Ben Yusuf Goncagül. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyoruz. Yine güzel bir cuma akşamında sizlerle birlikteyiz. Ve çok değerli bir konumuz ve çok değerli bir konuğumuz var.
Evet, sevgili Ali Sürmelioğlu bizlerle birlikte. Ve edebiyata dair konuşmalarımız, programımız devam ediyor. Hoş geldiniz Ali abi.
Hoş bulduk.
Bugün gül temalı bir programımız var sanırım.
Evet, gül ve gülün ardından bülbülü konuşacağız inşallah.
İnşallah. Hem gülün kültürümüzdeki karşılığını, hem İslam'daki karşılığını, hem hayatımızın aslında farkında olmadığımız ne kadar noktasına nüfuz ettiğini idrak etmeye çalışacağız. Bunu şiirlerle, ezgilerle, ilahilerle desteklemeye çalışacağız inşallah.
Bir Ispartalılık yok değil mi yani gül diyarından dolayı?
Yok. Zaten Isparta'ya aslında 1700'lü yıllardan sonra gül evet, geliyor. Daha öncesinde yok.
Onu da belki konuşuruz biraz.
İnşallah.
Evet sevgili Ali abi. Gül hakikaten edebiyatta, hem tasavvufta hem edebiyatta çok önemli bir imge. Dilerseniz
edebiyattaki önemine konuşarak başlayabiliriz. Yani bununla ilgili yazılan risaleler var. Bununla ilgili yazılan şiirler var. Biraz bahsedebilir miyiz, açabilir miyiz? Gül'ün edebiyattaki bu imgesel anlamdaki önemi nereden kaynaklıdır, nereden gelir?
Şimdi şu an halihazırdaki sanat dünyamızın en yoğun beslendiği çağlar takriben 9. asırdan itibaren, yani Türklerin Müslüman olmasıyla beraber başlayan süreç. Allah Resulü'nün kokusundan, teninden yaratıldığına kanaat edilmiş olan gül, dolayısıyla da Allah Resulü'ne muhabbeti temsil ettiğinden dolayı kıymet ifade etmiştir. Mesela gülün yanında burada bir parantez açıp laleyi ekleyebiliriz. Lale Ebced-i Sabil'e 66'ya tekabül eder. Aynı şekilde hilal ve Allah kelimeleri de, lafızları da 66'ya tekabül eder. Dolayısıyla da tek soğandan tek çiçek Allah'ın vahdetini de temsil ettiğinden dolayı dinleyicilerimiz de hatırlayacaklardır. Kur'an-ı Kerimler ülkemizde ilk kapak açıldıktan sonra iç kapakta açtığımda karşımıza çıkan şey genel olarak Ebru üzerine yapılmış sayfada tek gül, tek lale. Allah lale ile ifade edilmeye çalışılmış. Allah Resulü ise gülle ifade edilmeye çalışılmış. Bu yoğun imge bundan geliyor. İkincisi, aşık maşuk ilişkisinden dolayı da gül ile bülbül karşılıklı konumlandırılmış. Özellikle bunu tabii ki birçok kelime üzerinden de irdelemeye çalışacağız ama Sadi Şirazi'nin Gülistan eseri her yaş döneminde okutulması da icap eden, Osmanlı'da özellikle ilk tedrisattan üst tedrisata kadar sürekli okutulan, meclislerde tekrar edilen, insanın terbiyesi bir gül ahengiyle yaşamanın ne demek olduğunu anlaması için bir terbiye metodu ve kaynak eser olarak değerlendirilmiş. Ondan dolayı da gül aslında hayatımızın her noktasına nüfuz ediyor. Hatta bazı çiçeklerin özellikle eski lisanda isimleri gül kelimesinin üstüne eklenerek kullanılmış. Mesela bazı çiçekler ve bazı ağaçlar normalde doğrudan familya olarak gülle münasebeti olmamakla beraber güle benzemesi münasebetinden dolayı, sırf kırmızı olmasından sebep. Gelinciğin bir ismi vardı mesela. Gülden kaynaklı o ismi bir müddet kullanmışlar. Öyle olduğu için de gül her zaman için güçlü bir imge olarak kalıyor. Zaten burada iman etmeyen insanlar için bile gül ile bülbül bir aşk remzi olmasından sebep. Zaman içinde zaten global olarak da bunun bir karşılığı oluşmuştur. Dünyanın her yerinde gül aşkı simgeler. Ama evet, hangi aşkı? Bizde şiirin özellikle Anadolu'ya geldikten sonra tekkeden yoğun olarak beslendiği bir süreç vardır. Yani fütüvvet ehlinin geldiğinden, ariflerin geldiğinden itibaren başlayan Yunusların ve ardıllarının temellerini attığı, yakın döneme kadar da neredeyse domine ettikleri bir edebiyat dünyamız var. Normalde sanat sanat için midir, sanat toplum için midir tartışması suni bir tartışmadır. Sanat Allah için yapılan bir şey. Çünkü temel kıstas Allah güzeldir, güzeli sever. Onun için bir iş yapılacaksa her iş ibadet şuuruyla, bir ameli salih şuuruyla yapılması gerektiğinden dolayı da İslami imgesi çok kuvvetlidir ve bu dönüp dolaşıp gülün etrafında döner. Birazcık kelimelerin tabiri caizse Kabe'si gibi. Eyvallah. Her şey etrafında tavaf ediyor.
Evet, kıymetli dinleyenlerimiz, bugün konumuz gül. Ben de Yusuf Goncagül.
Aslında radyoya gelirken evet, ben o açıdan hiç değerlendirmemiştim.
Şu an düşündüm Yusuf'cum. Ben de. Evet. Bir tabii, yandan da bizim programımız yani aslında.
Yani biz aslında hani 3 aylar giriyor. Evet. Regaib Kandili var. bir gül iklimine zihnen ve kalben evet, girelim istemiştik ama tabii ki Yusuf'cum tevafuk yani işte yapacak
gerçekten
bir şey yok.
Gerçekten ama gül iklimi dediniz ya, o iklime yani girdik yani dün akşam Regaib Kandili'ydi. Geçmiş kandiliniz mübarek olsun. Eyvallah. Diyelim. Yani bu 3 aylar gerçekten özellikle bu önümüzdeki 2 ayı değerlendirip Ramazan ayına böyle güzel bir şekilde ulaşıp daha sonra da affedilmişlerin sınıfında olmak ne kadar mutlu değil mi?
Tabii Rabbim hepimize nasip eylesin.
Ramazan'da da Ramazan'ın en güzel tatlılarından birisi de güllaştır zaten.
Evet, ona gelecektim zaten. Not aldığım şeylerden bir tanesi. İşte gül ikliminden kaynaklı
evet,
bir şey.
Evet.
Çünkü insan doğduğu ana itibaren Gonca. Sonrasında açılıp gül oluyor. Onun için
bir mezar taşı vardı sanki.
Evet, bir mezar taşı var. Onun bilgisini de aktarmak istiyorum.
Dedemin babası işte soyadını verirken bunlar benim Gonca güllerim demiş. Yine açıyorlar demiş. Yani çocuklar için. Öyle Gonca gül koymuşlar. O dönem öyle.
Tabii çok güzel bir şiir de var. Sevgili Yusuf. Ümmü Sinan'a ait. Onu da programın ilk faslı bittikten sonra okuyalım istiyorum. Eğer uygun görürseniz. Bestesi yine Ahmet Hatipoğlu beyefendiye ait. Seyrimde bir şehre vardım. Gördüm sarayı güldür gül. Sultanımın tacı tahtı. Bağı duvarı güldür gül. Diye güzel bir eser var kıymetli dinleyenler. İnşallah onu da programımızın ilk faslı bittikten sonra sizlerle paylaşmış olacağız. Evet Ali abi.
Şimdi Gonca Gül'e, yani Yusuf'cum sen kendi üstüne alınma. Allah hayırlı ömürler nasip eylesin. Buradaki kastedilen Gonca Gül, Safiye Hanım ismine sahip, Fatih'te Akşemseddin Camii'ne bakan bir mezarlıkta yatan bir hanımefendi.
Allah rahmet eylesin diyelim.
Çok genç yaşta vefat etmiş ve mezar taşına yazılan şiiri aktarmak isterim. Nevcihan iken icabet eyledim fermanına, hasretimle ruzu şeb validem kan ağlasın. Terk edip masum-ı pak yezdana ettim iltica. Ehli beytim sıdkla ta haşredek sabreylesin. Almadım lezzet cihandan geçti ömrüm ahla. Kareler giysin felek her gece matem eylesin. Solup güller gibi bağı cihandan almadım lezzet. Katreyi eşkin döküp enveri tarih söylesin. Yüzbaşı Mehmet Ağa'nın kerimesi ve esvap, emini Mustafa Efendi'nin zevcesi merhume Safiye Sevk Hanım Ruhiçün El-Fatiha.
Bu nasıl imgelenmişti? Bu mezar taşında
burada, bir deniyor. Burada bir Gonca idim, açılmadan soldum deniyor aslında. Çok genç yaşta vefat etmiş. Gençliğinin baharını bile denemeyecek bir yaşta vefat etmiş birisi için. Mezar taşına Enveri ismindeki şairin tarih düşmek için yazdığı beyitler bunlar. Biz o Gonca'nın meselesinden başlayalım aslında isterseniz.
Tabii.
Yunus Emre bahçedeki Gonca Gül'e dolaşıp laf atma bülbül diyor. Şimdi bir başına buyruk hoyrat, belki hovarda bülbül imgesi var edebiyatta. Bu aslında lezzet ihtiyacında olan karakter. Biz bunu Mantıkut Tayr'da da görürüz. Hütüt kuşları bir yerden bir yere Simurg'a doğru taşımak istediğinde teker teker kuşları ziyaret eder. Bülbül ben zaten aşığım. Derdim başımdan aşkın. Zaten afigan içindeyim. Bir de yollara revan olup cefri ceva çekemem. Cevabını vererek o yolculuğa gitmekten imtina eder. Aslında biz hep aşık olan insanı farklı bir yere konumlandırıp kıymet verip onu belki kutsi olarak görmemize rağmen işte zaten hangi aşk dediğimiz şey orada başlıyor. Bir dünyevi ve hoyrat aşık motifi var. Gonca Gül'ü aslında sen değil Yusuf'cum. Gonca'yı tam ayırmak için Gonca diyeyim şimdi. Ürün yerleşimi gibi oluyor. Sürekli Yusuf Gonca Gül'ü oynuyormuşuz yani, gibi oluyor. Yani
soy ismi de çok bulunan bir soy ismi olmadığı için benden geldi hani Gonca Gül diye bahsederler. Amcamdan özellikle amcamdan evet. Hep Gonca Gül diye bahsederler.
Evet,
Gonca
Gül
Hoca, Gonca Gül Hoca ne yapıyor falan derler. Ben bile Gonca Gül amca derim mesela amcam.
Şimdi o zaman bir sonraki konumuzda neşe, şenlik falan hani olsun.
O tur bana gelmezdi yalnız onu söyleyeyim.
Sabote etmiş olmayayım böyle.
Estağfurullah. Ben birazcık sabote edilmesine sebep oldum. Gonca'ya karşı titiz olmak. Yakın zamanda bir sohbet meclisinde çocuk yetiştirmeyle alakalı İmam Maverdi'nin aktardığı bir şeyden bahsettiler. Çocuk yetiştirirken ilk 7 senenin çocuğunuzun sizin için bir çiçek olduğunu düşünerek... Çocuğun üstüne bir çiçeğe nasıl ihtimam gösterilirse, kırılganlık noktasında güneşi, beslenmesi, toprağın havalandırılması, gübresi açısından ne kadar titizlenirseniz, çocuğun üstüne öyle titizlenmekten bahsedilir. Gonca, işte bu kadar kıymetli bir güle dönüşmeden önce, hoyratça maalesef ziyan edilebiliyor. Hacı Tahsine Hanım'ın Erler Demine namıyla meşhur olmuş ilahi olarak söylenen şiirinde "Ey Gonca açıl mevsim geçiyor" der. Burada da başka bir Gonca imgesi vardır. Dolayısıyla burada içinde bulunduğu zamanın kıymetini bilmeyen veyahut da gereğinden fazla kendisini hayattan esirgeyen bir karaktere artık açıl ve aşk iklimine, gerçek gül iklimine gir deniyor. Çünkü esasında Allah Resulü'nün iklimine girilmediği zaman insan önce Gonca kalıyor ama ömür boyu Gonca kalamıyor. Şuradan örnek vermek lazım. Ağacın dalındaki meyve olgunlaştıktan sonra koparılmazsa dalında çürür. Dolayısıyla da Gonca mevsimi gelmiş olmasına rağmen eğer açılmazsa o zaman durduğu yerde hala kendisini olgunlaştığını düşünmesine rağmen çürür. Burada bizim medeniyetimize biraz daha tarihleri hızlıya sardığımız zaman karşımıza çıkan en önemli şeylerden bir tanesi 1400'lü yılların başlarında Fatih Sultan Mehmet'e "İstanbul'u aç, gülzar yap" sözünün söylenmiş olmasıdır. Gülzar, gül bahçesi demek. Burada kastedilen şey iki türlü. Birincisi İstanbul, özellikle 12 ismiyle Konstantinopol, Latin istilasından sonra yani 1200'lerden sonra zaten harap olmuştu. Çok kıymetli bir yerde ve harap bir imparatorluk başkenti olarak duruyordu. İstanbul'u Türkler fethettikleri zaman orayı mamur ederler diye düşünülebilir. Ama esas burada lazım olan idrak seviyesi İstanbul'u alarak o kutlu komutan olarak peygamber ikliminin buraya taşınmasının sağlanması. Zaten Allah Resulü'nün hedef olarak göstermesindeki hikmetlerden bir tanesi o dönemin süper güçlerinden olan, Allah Resulü'nün çağında süper güç olan iki devlet var. Birisi Bizans, o günkü adıyla Doğu Roma, birisi Pers İmparatorluğu, Sasaniler. Allah Resulü zaten Sasanilerin, yani Kisra'nın Beyaz Sarayı'nın Müslümanların eline geçeceğini, Hendek kazılırken bir kaya kıramadıkları zaman balyozu eline alıp kırdığında söylediği üç yerden birisiydi. Ama İran hızlıca fethedilmiş olmasına rağmen Hazreti Ömer zamanında başka bir şeyle karşılaşıyoruz. Doğu Roma devam ediyor ve Allah Resulü'nün vefatından 8 asır sonra fethediliyor. Burada yıllar önce Ethem Cebeci Hoca'nın söylediği çok kıymetli bir sözü aktarmak isterim. Ebu Eyyub el Ensari'ye ev sahipliği yapmıyoruz. Ev sahibi önce gelendir. Böyle demişti bir 10 sene kadar evvel Ethem Hoca. Dolayısıyla da kimin evinde misafir olduğumuzu bilelim. At deve sırtında iki defa geldi Ebu Eyyub el Ensari. Ve Ebu Eyyub el Ensari'nin gelmesiyle Fatih'in ceddinin kendisine söylediği sözü birleştirecek olursak, Ebu Eyyub el Ensari'nin evi Allah Resulü'nün bir müddet misafir olarak kaldığı mekandı. Dolayısıyla biz yine Ebu Eyyub el Ensari'nin mekanında bir misafir olarak daha evvel Allah Resulü'nün kaldığı bir mekanda kalıyor gibi hissetmeliyiz esasında. Onun için de İstanbul'u aç, güzel yap demek. İstanbul'u aç, zaten o evde daha evvel Allah Resulü'nün ruhaniyeti yaşamıştı. Burayı peygamber iklimiyle buluştur demek. O açıdan Lale Devri'nden mülhem lale festivalleri yapmak yerine esasında bu sözden mülhem İstanbul'da laleye kıymet veren işler yapmak icap eder.
Eyvallah. Tabii tasavvuf sembolü olarak gülbülbül mazmunu da birazcık incelemek istiyoruz Ali abi. Ama bir eser arası verelim dilerseniz. Eserin ardından programımız kaldığı yerden devam etsin.
Yine gül kokulu bir eser söyleyeceğiz, seslendireceğiz. Sözlerini bir şöyle bir hatırlayalım istersen.
Seyrimde bir şehre vardım. Gördüm sarayı güldür gül. Sultanımın tacı tahtı, bağı duvarı güldür gül.
Gül alırlar, gül satarlar, gülden terazi tutarlar. Gülü gül ile tartarlar, çarşı pazarı güldür gül.
Toprağı güldür, taşı gül, kurusu güldür, yaşı gül. Has bahçesinin içinde servü çınarı güldür gül.
Gülden değirmen döner, onun ile gül övünür. Akar suyu döner çarkı, bendi pınarı güldür gül. Al gül ile kırmızı gül, çift yetişmiş bir bahçede. Bakışırlar hare karşı, harı esharı güldür gül.
Ümmü Sinan gel vasfeyle, gül ile bülbül derdini. Yine garip bülbülün ahu figanı güldür gül.
şehre vardım, seyrimde bir şehre vardım. Gördüm sarayı güldür gül, gördüm sarayı güldür gül. Sultanımın tacı tahtı, sultanımın tacı tahtı. Bağı duvarı güldür gül, bağı duvarı güldür gül. Gül alırlar, gül satarlar, gül alırlar, gül satarlar. Gülden terazi tutarlar, gülden terazi tutarlar. Gülü gül ile tartarlar, gülü gül ile tartarlar. Çarşı pazarı güldür gül, çarşı pazarı güldür gül. Bağı duvarı güldür gül, çarşı pazarı güldür gül.
Kıymetli dinleyenlerimiz, hasbihal programımız devam ediyor. Gül alırlar, gül satarlar, gülden terazi tutarlar, gülü gülüyle tartarlar, çarşı pazarı güldür gül.
Ne güzel. Hemen Ali abiye dönelim mi buradan?
Yani gülle işi olanın değil mi? Gül kokuyor.
Yani buradaki gülden kasıt nedir yani Ali abi? İslam önce, mıdır, imam mıdır, peygamber midir?
Önce Yusuf'un sorduğu soruya girelim isterseniz. Sa'd-ı Şirazi kül satanın yanında duranın kül kokacağını, misk satanın yanında duranın da gül kokacağını söyler. Dolayısıyla da pederinizin hoş veciz sözüyle bunu bağlayalım. Doğduğun yer mi, doyduğun yer mi değil, durduğun yer, kiminle beraber durduğun yer. Ümmü Sinan, Yunus Emre'nin ardılı olmamakla beraber tarih itibariyle muhabbetinden dolayı Yunus'tan aşağı yukarı 5 asır sonra gelen Niyazi Mısri'nin yazdığı birçok şiir Yunus Emre'ye naziredir. Ümmü Sinan da ikisine duyduğu yoğun bir muhabbetle yazdığı şiirlerde genellikle Yunus Emre'ye ve Niyazi Mısri'ye nazireler yapar. Ümmü Sinan, bu bahsettiğimiz zatların hepsine rahmet olsun. Ümmü Sinan'ın şiirinin başında seyrim kelimesi çok önemli. Çünkü seyretmek gözle olan bir şeydir. Ve tasavvuf ıslahında seyri sülük var biliyorsunuz. Yani yoldayken görmek. Eyvallah. Görmek ama neyi görmek, nasıl görmek? Yunus Emre, mücahede edersen müşahede edersin der şiirinde. Allah Resulü Tebük'ten dönerken şimdi küçük cihattan büyük cihada dönüyoruz demişti. Allah da kendi yolunda cihad edenlere delillerini göstereceğini söylüyor Kur'an-ı Kerim'de. Bu sebepten tasavvuftaki seyir usulü tabirinin seyirle başlaması, yol halindeyken gördüğümüz işlerden, gördüğümüz hallerden, kalbi ve zihni olarak yaşayacağımız dönüşüme bir hatırlatma. Yunus başka bir şiirinde bu yolda acayiplik çoktur der. Acayiplik çoktur der. Burada seyrimde bir şehre vardım tabiri Ümmü Sinan'ın seyri sülükte yolculuğu sırasında varacağı en kıymetli şehirden bahsedilir. Şimdi ütopya, distopya tabirleri var edebiyatta. Ütopya, olması istenen en mükemmel yapının ne olduğuna dair verilen eserlerdir. Felsefeyle de ciddi manada, felsefeyle ve siyasetle de ciddi manada ilişkisi vardır. Ümmü Sinan'ın seyrinde vardığı yer, Asr-ı Saadet'teki peygamberin Medine-i Münevveresidir. Dolayısıyla seyrinde bir şehre varır, vardığı şehirde gördüğü her şey gülle bezeli. Hudeybiye'den sonra Medine'ye gelen insanların bir müddet Medine'de kalmasındaki Allah Resulü'nün istediği şey, yaşanabilir İslam'ın ne olduğunu, kendi sünnetinin ve Allah'ın farzlarının nasıl hayata geçirildiğini insanların görmesi, insanların bunlarla iştigal ederek döndükleri yerde insanların Müslüman olmasına vesile olması, bizi aldatan bizden değildir sözü bir pazarda bir tüccarla Allah Resulü'nün arasında geçen bir konuşmadır. Dolayısıyla da Ümmü Sinan'ın bir şehre varması, nihayetinde seyri sülukunda bir noktaya geldiğini, geldiği bir noktada sultanla karşılaştığını veyahut da sultanı müşahede ettiğini, dolayısıyla bir gül iklimine, peygamber iklimine, bir asr-ı saadet özlemiyle yola çıkıp vardığını gösterir. Sultanın tacı tahtı, hatta bağı duvarı bile gül. Ne tarafa dönse, çünkü Allah Resulü'nün isteği üzerine, onun nazarı üzerine, evi yapılırken sen biraz dinlen ya Resulallah dendiğinde, kendisi de insanlardan daha fazla gayret eden, çalışan bir peygamber. Ben kral değilim, titreme. Ben Mekkeli, kurumuş et çiğneyen bir kadının çocuğuyum diyen bir peygamber. Hayatın her alanına nüfuz ediyor. Gül alırlar, gül satarlar. Gülden terazi tutarlar. Gülü gülle tartarlar. Şimdi terazi hem mizan, hem kendi kendimizi hesaba çekmek. Ama bir taraftan nezaketi de peygamber nezaketini gösteren insanların peygamber nezaketiyle karşılık verdiğini, birbirlerine şaka yaparken bile İslam'ın sınırlarının dışına çıkmadıklarını, ticaretleri bunun üzerine olduğunu, hayatlarının her açısının, her alanının güle endeksli, gül merkezli ve gül ikliminde olduğunu bize anlatıyor. Dolayısıyla da bu sadece görmek mi peki? Gördü ama onun yaşamak istemek. Ümmü Sinan gel vasfeyle, gül ile bülbül devrini. Buradaki bülbül ashab-ı kiramdır. Peygamber Efendimiz'in karşısına geçmişler. Hazreti Ömer diyor ki bir kuş başımızın üstüne konsa saatlerce kalabilirdi. Böyle bir aşk dünyada vasfedilmiş değildir. Onun için de insanlar bir seyri sülükte gül iklimine girmek gayretinde olması gerekir. Bu tabii ki herkesin tasavvufa meyletmesi, intisap etmesi o başka bahisler. Bizim bahsimiz eyvah değil. Haddimiz olan alanlar değil ama
üç ayların da başındayız malum.
Evet, tam olarak ona bağlamak
dün
istiyorum.
Dün idrak ettik malumunuz.
Bir gül iklimini,
hakikaten gül iklimine doğru
yaşamak
gidiyoruz.
İçin
neler yapmalıyız?
Önce mümin mümine selam verecek. Şuradan başlayalım. En kolay şey diyor. Aranızda selamı yayın. Birbirinizi gerçekten sevmedikçe birre ulaşamayacaksınız. En kolay yolu en azından aranızda birbirinize selam verin. Selamın bile bir adabı var. Yokuş yukarı çıkanla yokuş aşağı inen karşılaştığında, yokuş yukarı çıkan zaten nefes nefese, aşağı inen ona selam vermeli. Birisi önden giderken diğeri arkadan yetiştiğinde arkadan gelenin selam vermesi gerekiyor. Çünkü selam vermek benden yana selamettesin ve güvendesin demek. Onun için gül iklimine girmek adına önce tabii ki kalplerimizi temizlemek ama zihni olarak da o iklime hazırlanmak gerekiyor.
Eyvallah.
Bizim kandil dediğimiz geceler, akşamların ışıklandırıldığı, camilerin kubbelerinin ışıklandırıldığı, minarelerinin kandillerle süslendiği, insanların gece vakitlerine kadar dışarıya çıkıp da dönem dönem eğlence de kaçan ama daha çok insanların o iklimin içinde başka bir teneffüsü yapmak için gayret ettikleri bir dönem. Allah Resulü Recep ve Şaban'dan sonra Ramazan'a erişmek için dua eden, dolayısıyla da Ramazan'ın sonuna gelip de cenneti kazanamayanın da burnu yerde sürsün de diyen, dolayısıyla bir tarafta muştu, bir tarafta tehdit, tam olarak korku ve ümit arasında.
Zaten böyle değil midir abi? Mümin böyle korkuyla ümit arasında yaşamalı değil mi yani?
Zaten biz sizi vasat bir ümmet olarak yarattık diyor. Evet. Mesela Galat-ı Meşhur artık vasat kötü manasında değerlendiriliyor ama vasat ortada, ne ifratta ne tefritte demek. Onun için de bizim peygamber iklimine, gül iklimine girmek adına dediğim gibi hem kalbimizi temizlememiz ama onunla beraber de şimdi insanın kalbin temizlenebilmesi bir süreçtir. Ama bir de zihninin temizlenmesi gerekiyor.
Bir de şöyle abi, Cenab-ı Allah sürekli böyle bir hazırlık safhası veriyor mümin kuluna. Yani işte Kadir gelmeden önce Ramazan ya da bayram gelmeden önce Kadir, Kadir gelmeden önce Ramazan, Ramazan gelmeden önce üç aylar. Sanki böyle bir hep hazırlık safhasını mümin kuluna ikram ediyor yani.
Çünkü hesap günü geldiğinde, yani gülün gülle mi tartılacağı, yoksa necasetin necasetle mi tartılacağı o an geldiğinde, defterimiz ne taraftan verileceğini bilmiyoruz. Biz her an sınav içindeyiz. Ali Ural hocamın Posta Kutusundaki Mızıka kitabında çok kıymetli bir söz vardı.
Muazzam.
Bir imtihandayız ama bu imtihanda kitap açmak serbest. Biz o kitabı açmadığımız için zaten, veyahut da o kitabın söylediklerini dikkate almadığımız için, veyahut da hakkıyla onu yapmaya çalışmadığımız için, aslında hayret gözüyle bakmadığımız için bunlarla karşılaşıyoruz.
Eyvallah.
Onun için bir yola çıkmalı, bir şehre varmalı. Çünkü biliyorsunuz, şehre varmak Kur'an-ı Kerim'de Yasin suresinde başka bir imge olarak da karşımıza çıkar. Ve bir adam koşarak şehrin diğer ucundan gelir. Habib-i Neccar. Sizden hiçbir bedel istemeden, sizi Allah'ın dinine davet edene uyun. Dolayısıyla şehre varmak veya bir şehirden çıkmak, zaten bütün olağanüstü şeyler öyle başlar. Bu bir Rus yazara aitti. Herhalde Dostoyevski'ydi. Değişiklik şehre birisinin gelmesiyle başlıyor.
Evet. Ya şehre birisinin gelmesi ya da senin başka
bir şehre gitmen. Evet. Dolayısıyla da Allah Resulü'nün hicreti, bir şehre gelmesi, bir dünyanın değişmesinin de bir tohumun çatlaması gibi başlattığı bir süreçtir. Yani Müslümanlar o zamana kadar zindeydiler, sabrettiler ama ondan sonra yaşanabilir bir İslam'ın zemini hazırlandı. Yine aynı kelimeye dönüyorum. Gül iklimi sunuldu. Allah Resulü yaşarken eğitti. Ömür boyu eğitim yapıldı. Bugün eğitim diplomadan ibaret zannediliyor. Diploma yerine bizim kültürümüz mezun kelimesini, mezuniyet kelimesini kullandı. Mezuniyet izinli demek. Yani tabiplik yapmaya izinli. Öğretmenlik yapmaya izinli. Yani bir yeterliliği var. Ama bitti demek değil. Dolayısıyla da hayatın beşikten mezara kadar ilim tahsil ederek devam edilmesi gerektiğini söyleyen bir peygamberimiz varken, yedisinde neyse yetmişinde de o olmamamız icap ediyor. Eğer yedisinde neyse yetmişinde o olması gerekiyorsa, insanın evet temel mizaç karakterleri değişmez, doğru. Ama onlar törpülenmiyorsa, çünkü bunlar hepsi imtihan sebebi. Yani Hazreti Ömer hep celalli bir adamdı. Ama Dicle'nin kenarında bir kuzuyu kurt aşırsa, Allah benden bunun hesabını sorar dedi halifeliği yıllarında. Kudüs'e girerken, şimdi bir enteresan bilgi paylaşayım. Yavuz Sultan Selim Mısır'ı fethetmeye giderken tabii ki Kudüs de fethetti. Suriye'yi fethettiği için. Ve bir emanname yazdırdı. Yavuz Sultan Selim'den önce bu emanlerinin benzerini o bölgeyi fethetmiş olmamasına rağmen Fatih de o bölgede yaşayan insanlara bir emanname göndermiş. Ama bu emannamelerin ikisinde bir ortak özelliği var. Hazreti Ömer'in verdiği emannameye atıf yapıyor. Şimdi arada biliyorsunuz Selahaddin Eyyubi'yi yeniden fethetmeden önce bir Haçlı dönemi de var. Beytülmaktis'te. Ama o süreçte Hazreti Ömer'in koyduğu kuralları Yavuz Sultan Selim yeniden evet ben de buna uyacağım diye emanname veriyor. Bu Ömer Beytülmaktis'in kapısından içeri gireceği sırada deveye binme sırası kölesine geldiği için, yani beni halife olarak zannederler, karıştırırlar demesine rağmen onu deveye bindiren bir adam. Ama bu adam Allah Resulüne iman etmezden evvel kendi kızını diri diri de gömmüş bir adam. Dolayısıyla Ümmü Sinan'ın bahsettiği şey ütopik değil. Çünkü ütopik olan yapılması ancak sürtünme katsayısının olmadığı ortamlarda gerçekleşebilecek şeylerdir. Thomas More'un yazdığı Ütopya kitabı onun için hayata geçirilememiştir. Platon'un Devlet kitabındaki bahsettiği konular hayata geçirilememiştir. Ama Ümmü Sinan'ın bahsettiği verilen iklim, zaten 30 seneden fazla süre, Allah Resulü'nün vefatından sonra da aşağı yukarı 20 sene kadar devam ettirilmiş bir süreç. Dolayısıyla önce yola çıkmalı. Mücahede ederek, yani nefsiyle cihad ederek, o zaman Yunus'un dediği gibi müşahede noktasına geliyoruz. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de geçtiği gibi onlar göklere ve yerlere bakarlar ve derler ki ey Rabbimiz sen bunları boş yere yaratmadın. Bizim sanatımız temelde Allah Resulü'nden ve kitaptan o kadar yoğun olarak istifade eder ki, yani Yunus'un bir mısrasında bütün tasavvuf ıstılahı var aslında.
Özeti var değil mi? Yani evet. Bir öz var zaten. Herkesin de anlayabileceği şekilde hem de.
Zaten mesela Yunus'un işte gelin tanış olalım, işi kolay kılalım, sevelim sevelim, bu dünya kimseye kalmaz. Yani bir beyit, iki ayet, iki hadis barındırıyor. Yani böyle dağlarda gezerken, avare avare gezerken edilmiş sözler değil. Ciddi bir ilim tahsili var ama bir gönül kıvamı da var.
Kıymetli Erkam Radyo dinleyenleri, gönüllerin frekansı Erkam Radyo'da hasbihalimiz tüm hızıyla, tüm güzellikleriyle devam ediyor. Ali Sürmelioğlu abimiz bizlerle birlikte gülü konuşuyoruz. Bülbül'e daha gelmedik. Bir eser arası verelim. Ardından şöyle Bülbül'e doğru gidelim mi?
Final yapmamız gerekecek herhalde.
Tabii, eyvallah. Bu arada sosyal medya üzerinden Erkam'da hasbihal etiketine yazarak bizlere ulaşabilirsiniz. Twitter, Facebook ve Instagram üzerinden bizlere ulaşabilirsiniz. Bizleri kimler dinliyor? Bu arada onlara da birer selam göndermiş olalım. Doğukan İlhan bizleri dinliyor. İbrahim Bey bizleri dinliyor. Muhammed Çalışkan kardeşimiz bizleri dinliyor. Sevgili anacığım bizi dinliyor. Ellerinden öpüyorum. Evet. Bizi dinleyen tüm dinleyenlerimize de buradan selam etmiş olalım. Eserin ardından hasbihalimiz kaldığı yerden devam edecek.
Gam öldürür, yiğidi gül ağlatır, gam öldürür, öldürür, öldürür, öldürür eyvah. Nice namert ava çıksa, tuzak kursa, kurşun atsa, yiğidi çökertmez kahır. Bir dem yar hüzünle baksa, bir gönül gözüyle baksa, yiğidi gül ağlatır, gam öldürür. Yiğidi gül ağlatır, gam öldürür, öldürür, öldürür, öldürür eyvah. Yiğidi gül ağlatır, gam öldürür, öldürür, öldürür, öldürür eyvah. Düşman yılan olup soksa, dokuz kavim taşa tutsa, yiğidi çökertmez kahır. Birden yar hüzünle baksa, bir gönül gözüyle baksa, yiğidi gül ağlatır, gam öldürür. Yiğidi gül ağlatır, gam öldürür, öldürür, öldürür, öldürür eyvah.
Ömer Tümete'yi de rahmetle anmış olalım. Mekanı cennet olsun. Bu aziz mübarek günlerde ruhuna rahmet olsun inşallah.
İnşallah.
Kıymetli Erkam Radyo dinleyenleri, Erkam Radyo'da hasbihalimiz tüm güzellikleriyle,
tüm gonca güllüğüyle,
tüm gonca güllüğüyle
güllü bir programımız devam ediyor. Gül kokusu eşliğinde.
Edebiyatta ve tasavvufta gül imgesine değindik. Sevgili Ali Sürmelioğlu abimizle birlikte. Aslında Batı edebiyatına baktığımız zaman da Ali abi, özellikle bazı okumalarda not almıştım. Mesela batıda da gül ve bülbül, hani bizde var ya böyle, sadece bizde varmış gibi geliyor değil mi? Yani gülle bülbül, hani ne bileyim, halk müziği türkülerimiz işte bülbülle gül hikayesi üzerine yazılmış. Bizim ülkemizde bu topraklarda gülle bülbülle atfedilecek o kadar çok hikaye vardır ki yani. Hani sen bir tanesinden bahsettin. Belki yüzlerce gül bülbül hikayesi tabii, vardır yani.
Tabii.
Ama sadece bizim topraklarımızda, yani Anadolu'yu da sınırlı değil. Baktığımız zaman batıda da çok eski yıllarda gül ve bülbül hikayesiyle ilgili bu alanda hikayeler, öyküler var. Mesela bir tanesi Oscar Wilde'in 1900'lü yıllarda yazmış olduğu Rosen Nightingale isimli öyküsü. Burada gül bülbül kıssasında hakikaten gül ve bülbül, yani bizim topraklarımızda geçen bu gül ve bülbül kıssasından istifade edilmiş. Bu eserde yine bizim kültürümüze benzer şekilde bülbül aşık bir gencin şımarık sevgilisinin istediği kızıl gülü vermek için göğsünü kanatarak gülü kırmızıya boyar ve kendini feda eder. Değil mi? Bu bizim hikayelere benzeyen bir hikaye. Evet. Hakikaten bizim topraklarımızla da, Anadolu'yla da sınırlı değil. O bülbülün muhteşem ötüşü. Değil mi? Gülün etrafında, güle aşık oluşu. Bizim topraklarımızla, Anadolu'yla da sınırlı değil. Batı'da da, yine Rus kaynaklarında, işte Rus şair Alexander Pushkin'in 1827'de yazmış olduğu Solevi Roza, Bülbül ve Gül isimli şiiri var. Dünyaya mal olmuş aslında, değil mi abi?
Evet. Yani dünyaya mal olmasında tabii ki biliyorsunuz eserler eserlerin ebesidir. Dolayısıyla da bazen doğuya ait olan bir şey çok kolay şekilde batıya aktarılabiliyor. Burada bahsi geçen eserlerin büyük kısmı 1800'lü yılların sonlarında itibaren karşımıza
çıkan eserler. Bizde çok eski tabii ki.
Tabii ki bunun temeldeki sebebi Goethe'nin yazmış olduğu divanı.
Ya.
Çünkü Goethe bunu, yani Sadi Şirazi'yi andık, Şiraz'dan bahsedeceksek anmamız gereken ilk kişi tabii ki Sadi Şirazi önce olduğu için, tarih olarak önce olduğu için, ama muştuladığı kişi hafızımız.
Evet.
Şirazi hafız ve Goethe hafız olan muhabbetinden dolayı bir divan yazar. Hafızın kendi eseri zaten gül imgesinin çok yoğun olduğu bir eser. İran edebiyatının en büyük eseridir esasında. Ve Goethe'ye tesiri Batı edebiyatına tabiri caizse Osmanlı'dan, İstanbul'dan Lale'nin Hollanda'ya gidişi gibi gül ve bülbül imgesinin de Batı'ya aktarılış için bir mihenk taşıdır. Yahya Kemal'in Rintler'in Ölümü şiiri var. Müsaade ederseniz onu okumak isterim.
Tabii ki de, estağfurullah.
Yakın dönemde İlber Hoca da Hafız'ın kabrine gitti ve orada bu şiiri okuyup hem Yahya Kemal'i hem de Hafız'ı andı. Hafız'ın kabri olan bahçede bir gül varmış. Yeniden her gün açarmış kanayan rengiyle. Gece bülbül ağıran vakte kadar ağlarmış. Eski Şiraz'ı hayal ettiren ahengiyle. Ölüm asude bahar ülkesidir bir rinde. Gönlü her yerde buhurdan gibi yıllarca tüter. Ve serin selviler altında kalan kabrinde her seher bir gül açar, her gece bir bülbül öter. Hafız'ın beyitlerinde Türkler şöyle yer alıyor. O Şirazlı Türk bize iltifat eder. Gönlümüzü alır, aşkımızı kabul ederse onun siyah benine Semerkand'ı da bağışlarız, Buhara'yı da. Bu şiirin şöyle bir özel tarafı var. İkinci kıtasında, yani Hafız'ın şiirine doğrudan atıf yapılmazdan önceki ikinci kıtanın üçüncü mısrasında ve serin serviler altında kalan kabrinde. Yahya Kemal bu şiiri yazmaya başladıktan takriben 15 sene sonra bu şiir bitti. Çünkü kafasındaki imge tam olarak oturmadığı için ilk aklına gelen serin servilermiş. 15 sene sonra gönlüne yine de en fazla yatan tabir serin serviler olduğu için şiire onu yerleştirmiş. Dolayısıyla hafıza yazılmış olan bir şiirin üstünde 10-15 yıl emek sarf etmek, zihin patlatmak çok evet. kıymetli. Ve biz de
Efendimiz'e yazdığı yine Yahya Kemal Beyatlı'nın Naat-ı Şerif'inin girişini hatırlayalım mı bir de?
Hatırlayalım.
Zaman o gül gibi gül görmemiş zaman olalı, gülün güzelliği dillere destan olalı. Ne serve bakmadadır şimdi gözlerim ne güle, o şivekar bu kamette nevcihan olalı.
Yahya Kemal tabii eski şiirle yeni şiiri çok birbirine temas ettirmiş ve Cumhuriyet sonrası edebiyatımızdaki en büyük hoca ve duayen olmasından sebep çok kıymetli eserler hem ortaya koymuş, hem klasik esere çok atıf yapmış, hem yeni bir yol açmış. Yeni yol açtığı eserlerde bile eski imgeler yoğun olarak kullanılır. Yani biraz belki şiirden çok gitmiş olduk ama her okuduğumuzda hepimizi duygulandıran, hepimizi hislendiren, milli hamasi duygularımızı kabartan Yahya Kemal'in ölümsüz demek çok makul değil ama bu eser ölümsüz bir eser. Akıncılar şiirini de okumak isterim. Müsaadeniz olursa.
Estağfurullah.
Bin atlı akınlarda çocuklar gibi şendik. Bin atlı o gün dev gibi bir orduyu yendik. Haykırdı Ak Tolgalı Beyler Beyi ilerle. Bir yaz günü geçtik Tuna'dan kafilelerle. Şimşek gibi atıldık bir semte yedi koldan. Şimşek gibi Türk atlıların geçtiği yoldan. Bir gün yine dolu dizgin atlarımızla yerden yedi kat arşa kanatlandık o hızla. Cennette bugün gülleri açmış görürüz de. Hala o kızıl hatıra gitmez gözümüzde. Bin atlı akınlarda çocuklar gibi şendik. Bin atlı o gün dev gibi bir orduyu yendik.
Ağzınıza yüreğinize sağlık abi. Tabii yani Gül'e belki birden fazla program ayırmak gerekiyor. Gül'e ve Bülbül'e.
Bu Gonca Gül olsun o zaman. Bir de Gül programı yapalım.
Aslında şöyle, yani mesela biz Bülbül'e daha gelemedik sevgili Yusuf.
Evet. Gülse de Gül ağlıyor hep Bülbül.
Ya şimdi mesela çok özür diliyorum. Yani'nin bir bestesi var. Dünyaca ünlü bir müzisyen biliyorsunuz. 1954'te bestelediği bir eseri var. Nightingale diye. Kıymetli dinleyenler, eğer dinlemeyenler de varsa bu eseri bu vesileyle dinlemiş olsunlar. Hakikaten çok güzel bir eser. Bir enstrümantal bir eser.
Gül mü kokuyor?
Yani bu eserini bülbül demek Nightingale. Biliyorsun. Çocukken Venedik'te ikamet ettiği yıllarda her gün aynı saatte bir bülbül geliyor. Onlu yaşlarda daha yani. Bir bülbül geliyor ve aynı işte o şakımayı yapıyor. Bundan çok etkileniyor. Ve ilk enstrümanı yıllar sonra ilk enstrümanıyla tanıştığı zaman, Çin flütüyle tanıştığı zaman sesinin o bülbülün sesine benzediğini anımsıyor. O onun sesi. Yani Çin flütü dediğimizde yine kamıştan işte yine ney işte bansuri türevi bir enstrüman üflüyor ve direkt bülbülün sesi, bülbülün onamesi aklına geliyor. Ona o an bir beste yapıyor yani. O bülbülün sesiyle, o namelerle.
Çin flütüyle
bir beste yapıyor. İsmini de Nightingale koyuyor 1954'te. Yine dünya müziğine bile hocam işte bülbül ismini verecek kadar değişik.
Bülbül-gül ilişkisinde gül esasen pasif remzediliyor genellikle. Ama bülbül daha aktif değil mi? Yani genel olarak böyle değerlendirilir. Hı hı. Sürekli bülbülün ya hoyratlığı ya fazla aşkı. İşte kızılla boyanması gülün. İşte bülbülün sinesine gülün dikeninin batması sebebiyle. Gülün kızılla boyandığı için kızıl ya yani kırmızı gülün aşkın imgesi olarak kabul edildiğine dair evrenselleşmiş neredeyse. Bazı hikayelerin dolaşımda olduğunu biliyoruz. Ama bu ilişkide aslında pasif görünen büyük güç zaten onu divane ediyor. Çünkü karşılık görememek, yani hatırlarsanız daha ilkokul çağlarından itibaren okullarda hep böyle hocaların da söylediği tekerleme gibi bir şiir. Bülbül güle gül dedi, gül gülmedi gitti. Bülbül güle gül bülbüle yar olmadı gitti.
Ya.
Evet tekerleme gibi ama manası tamamen bunun üstünde kurulmuş.
Gülü seven dikenine katlanır diyoruz.
Zaten tasavvuf açısından baktığımız zaman evet, gülü seven dikenine katlanır. Çünkü bu yolda zahmet çekmeden rahmete kavuşamayacağız.
Rahmet olmaz.
Evet. Diken, yani belki de hakikaten kavuşma olsaydı bu kadar ürün de ortaya çıkmazdı. Yani orada bir nare var, orada bir aşk var, bir yanma var. Bunun vesilesi sonucu da bu kadar güzel ürün ortaya çıkıyor. Sadece bülbülün o güzel muhteşem ötüşü değil. Bu kadar yazarın, bu kadar şairin, bu kadar bestekarın da bir bülbülün güle yanmasından bu kadar ürün ortaya koyması da ayrı bir güzellik tabii.
Edebiyatın veyahut da işte müziğin haricinde baktığımız zaman bu muhabbet, bu çekim gücü, Allah Resulü'nün merkeze konduğu ve gülle remzedildiği bu toplumda, mesela hepimizin neredeyse adını muhakkak duyduğu Gülhane Hattı Hümayun, yani Islahat Fermanı'nın ilan edildiği Gülhane Parkı, normalde Topkapı Sarayı'na gül yetiştirmek için kurulan bir bölge. Onun için adı Gülhane zaten.
Evet.
Veyahut da meşveret, yani istişare meclislerine Osmanlı gül zemin diyor. Yani gül zemini. Zaten Yahya Kemal'in gülü pasiflikten aktifliğe çevirdiği bir beytinde, ey gül, sükuta varmayı emreyle bülbüle. Bir emir verdiriyor güle. Ey gül, sükuta varmayı emreyle bülbüle. Gülşende meski zevk eden ahbap uyanmasın. Çünkü meşveret ortamı
biraz sırrı gül kalsın.
Gül-i zemin. Dolayısıyla da bu gül-i zemindeki ahbapların rahatsız olmasını istemiyor. Genel olarak baktığımız zaman mesela işte Harper Lee'nin yani bahsettiklerinin arasında Bülbül'ü Öldürmek yakın dönemler 1960'larda çıkan
evet,
bir eser. Batı edebiyatında Bülbül imgesinin daha farklı bir tezahürü.
O da hukukla alakalı.
Tabii hukukla alakalı.
Hatta filmi de var.
Yani Harper Lee'yi başka bir cepheden bir Bülbül imgesi görmek isteyen dinleyicilerimiz için tavsiye edebileceğimiz Bülbül'ü Öldürmek kitabı bir eserdir.
Öyleyse İkinci programı da yapalım yani, bence Gül programı 2. Bir dahaki ay belki.
Nasip diyelim. Bence sözünü vermeyelim. Evet. Ama
nasip diyelim.
Evet. Güzel olabilir hakikaten.
Evet.
Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim cümlemizden.
Son olarak
tabii ki gül iklimine girmek isteyip de dayatmalar yüzünden zulme uğramış olan, seneyi devriyesini maalesef hatırımızdan çıkaramadığımız bir 28 Şubat süreci geçti bu ülkede. O dönemin mağdurlarına, mazlumlarına, hayatını öte aleme geçerek hayatını kaybetmiş olanlara, zulüm görerek hayatını kaybetmiş olanlara, ecrini cennette karşılık bularak görmeleri niyazıyla rahmet diliyoruz. Allah memleketimize 28 Şubat, 15 Temmuz gibi süreçler tekrar yaşatmasın.
Amin.
Mübarek zamanların içindeyiz. Rabbim hepimizi gül iklimine girebilmeyi nasip eylesin.
O zaman son bir eserle kapatmış olalım. Ölümsüzler Kervanı diyelim. Hem de 28 Şubat mağduru onca abimize, ablamıza da ithaf etmiş olalım bu eseri. Kıymetli Erkam Radyo dinleyenleri, Gönüllerin Frekansı Erkam Radyo'da Hasbihal programımızın sonuna geldik. Haftaya görüşünceye dek Allah'a emanet olun efendim.
Kervanına bir it yolcu gider, davası hak olanlar batılın gücüne gider. Ölümsüzler kervanına bir it yolcu gider, davası hak olanlar batılın gücüne gider. Tam ortasında yiğit yolcu hak yolu.
yolunda kalbi dünyalara sığmaz, kefenler onu sarmaz. Daha 17 yaşında zalimlerin karşısında tağutlardan asla korkmaz, haksızlar onu yıldırmaz. Batılın tam ortasında yiğit yolcu hak yolunda kalbi dünyalara sığmaz, kefenler onu sarmaz. Daha 17 yaşında zalimlerin karşısında tağutlardan asla korkmaz, haksızlar onu yıldırmaz.
Kahramanlar zalimden korkmaz. Ayağa kalkmadan dünya kurtulmaz. Destanlar kalemle yazılmaz. Ayağa kalkmazsan zulüm son bulmaz. Kervanına bir it yolcu gider. Davası hak olanlar batılın gücüne gider. Ölümsüzler kervanına bir it yolcu gider. Davası hak olanlar batılın gücüne gider.
Batılın tam ortasında yiğit yolcu hak yolunda kalbi dünyalara sığmaz, kefenler onu sarmaz. Daha 17 yaşında zalimlerin karşısında tağutlardan asla korkmaz, haksızlar onu yıldırmaz. Batılın tam ortasında yiğit yolcu hak yolunda kalbi dünyalara sığmaz, kefenler onu sarmaz. Daha 17 yaşında zalimlerin karşısında tağutlardan asla korkmaz, haksızlar onu yıldırmaz.
Kahramanlar zalimden korkmaz. Ayağa kalkmadan dünya kurtulmaz. Destanlar kalemle yazılmaz. Sen zulüm son.